أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد Araf suresinin huzurundayız. Allah'ın hidayet kitabı olarak Cebrail ile aleyhissalatü vesselama onunla da bize gönderdiği kitabın Araf bölümünün önündeyiz. Ya da tut elimden Araf dedik, beraberiz. Veya kendimizi, kafamız, gönlümüz, düşüncemiz, inanç dünyamızı ona teslim etmek için yanına gittik. Onunla birlikte 18. ayetten sonrasını beraber okuyalım inşallah. Buraya kadar bölümlerin kısa bir özetini sunalım. Dinleyin diye başladı Allah söze. Bu surede Elif, La, Mim, Sad ile diğer surelerde Hamim, Elif, La, Mim, Taha, Yasin ile söylüyordu bunu. Öyle dinliyor, onun sözü olarak anlamaya çalışıyoruz, başkalarının sözüne benzetmeden. Dinliyoruz ya Rabbi, hazırız diyoruz. Bu kitabı Allah peygamberimize, dolayısıyla bize göğsümüzdeki sıkıntılar ortadan kalksın diye göndermiş. Bir de insanlara ulaştıralım, uyaralım onları, cennet var, cehennem var diye. Bir tarafta, bunu kabul eden insanlar bunu gündemde tutmalılar ama. İşte gündemde tutmanın temel prensibi, Allah ne gönderdiyse, Rabbimiz ne indirdiyse onun peşi sıra gitmek, bunun için onu öğrenmek tabii, onun berisinde, onun dışında başka karar mercilerini tanımamak, onların peşine takılmamak. Ama ne kadar az gündem oluşturuyor bu iş. Tezekkür ve tefekkürde ne kadar azıcık bir oranı var bunun. Bakın diyor Allah 4. ayette, tarihe bir baksanıza, geçmiş kavimlerin helak sebeplerini bir düşünün. Onlar gündüz gece işleri tıkırında zannedip hayatlarını sürdürürken azabımız gelivermişti. Hiç haberleri bile yoktu. Ancak dediler ki, aa gerçekten meğer yanılmış, zulmetmişiz kendimize ama son anda bunu demelerinin ne faydası olacaktı? Dünyadaki azapla iş bitmiyordu. Dünyada insanlar azabı hak eden bir yaşantının sonunu ikabla, helakle bitirmişler, her şey bitmiyordu. Yeniden diriliş, hesap kitap dönemi gelecekti. O gün hem peygamberler hem de onların görevli gönderildiği toplumlar hesaba çekilecekti. Tabi peygamberlere görevinizi yaptınız mı denilecek, bütün insanların huzurunda onlar evet diyecek, şahitleriyle bunu gündeme getirecekler ama önemli olan insanların hesaba çekilmesiydi. Peki onlar yapmış size gelmişler, zaten kim inkar edebilecekti de ama siz neden dinlemediniz denilecekti. Cehennemin görevlileri bile diyeceğini anlıyoruz Kur'an'dan. Hani insanlar grup grup zümre zümre cehennemin kapısına kadar geldiklerinde görevli melekler diyecekler ki, peki sizi bugününüzle uyaran, size bugününüzü haber veren, bugünden dolayı sizi sakındıran, uyaran, inzar eden, yani etmeyin, eylemeyin diye yalvaran tabir caizse özel görevli Allah'ın kulları gelmedi mi, görmediniz, duymadınız mı onları? İnkar edemeyecekler. Sadece evet demek zorunda kalacaklar ama bu itiraf onları kurtarmayacaktı. İşte tarih, işte insanlık, işte bugüne kadarki kavimler ve peygamberleriyle mücadeleleri. Onların her birini bir bir ama bana gerektiği kadarıyla Allah kıssa edecek, haber verecek ki Kur'an-ı Kerim'deki kendi sırasına göre peygamber kıssalarının ağırlıkla birbiri peşi sıra takip eden belki ilk özel surenin huzurundayız. Ve bu 7. ayet onun ön habercisi. Yeniden diriliş, mizanın karşısındasınız, hadi hesap kitap ortamındasınız, yapıp ettiğiniz bütün her şey, geri bıraktıklarınız dahil, pozitif ve negatif eylemleriniz, hepsi ne varsa, hepsi tartıya girecek. makbul ameller varsa, ağırlıklı amelleriniz varsa, Allah dedi diye yaptıklarınız, peygamber örnekliğinde hareket ettikleriniz varsa, mizanınız ağır ve siz rahat huzur içinde istikbali kurtarmış, felaha ermişsiniz. Ama ya değilse, işte o zaman kaybeden sizsiniz, yazık eden sizsiniz. Bir başka surenin ifadesiyle, varıp kucağına oturacağınız, aman koru beni diyeceğiniz haviyedir ki, korkunç bir ateştir. Bütün bunlar anlatıyor ki bize, Allah yeryüzüne bize imkan vermiş, bizden kulluk istiyor. Bu hayat onun istediği gibi olursa cennet değilse cehennem olacağını baştan haber veriyor. Ama nimetleri kullukta kullanırsak, fakat ne kadar az değil mi bu iş? Bakın öyleyse geçmişinize, ilkinizle bir beraber olun, hadi takılın peşine. Şimdi ben size Adem'le iblis olayını anlatacağım, onu yaşatacağım, önünüze getireceğim. Tabir yerindeyse sanki ekrana getireceğim, dinleyin diyor Allah. Bakıyoruz, ilkimiz atamız Adem, karşısında melekler bir tarafta ama iblis bir tarafta olmuş. Allah'ın emrine boyun eğenler, dik kafalılık edenler anlamına iki ana grup oluşturmuşlar. Ve Adem eşiyle beraber, işte onu Allah cennete koyacak. Oraya kadar özetleyelim. Ayet 11'den 18'e kadar. Biz sizi yarattık, evet sizi yaratan biziz. Siz hangi şekilde, ne durumda, hangi surette idiyseniz, onu da size veren, kazandıran biziz. Ve hatırlar mısınız, meleklere dedik ki hadi Adem'e secde edin, dönün ona doğru, benim dediğimi dinleyin, hangi görevi, ne için, ne tarafa doğru yapmanız gerekirse ben belirlerim, boyun eğin, hadi bakalım dedik. Onlar da hep secde ettiler, bu emre boyun eğdiler. Ama iblis, o secde edenlerden, o evet diyenlerden olmadı. O ukalalık etti, o dik kafalılık etti, o belini bükmedi, o yerle bir olmadı. Ya Rabbi sen dediysen tamam diyenlerden olmadı. Allah da Rahman ve Rahim olarak yine de net bildiği bu konuya ama merhametle yaklaştı. Dedi ki, İblis neydi engel? Ben emretmiştim oysa niye dinlemedin? Diye işi tatlıya bağlamaya, onun özür dilemesi için zemin hazırlamaya sanki bir gösterge karşımızda. Demek Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmanın özel bir formu bu. Yani biliyorsunuz net kesin oğlunuz yanlış yaptı, kızınız, karınız, kocanız yanlış yaptı, sizin yanınızda çalışan işçiniz yanlış yaptı, bunu biliyorsunuz. Ve bu yanlış yaparken samimiyeti de yok, haince yanlış yaptı, zalimce yanlış yaptı biliyorsunuz. Ama vurmayın, yakaladık diye, tamam diye, işini bitireceğim diye, tam fırsat diye hemen saldırmayın ya da üzerine gitmeyin ya da işini bitirmeyin. Çünkü siz ne kadar bilseniz Allah kadar bilemezsiniz, siz ne kadar güçlü olsanız Allah kadar güçlü olamazsınız. Sizin karşınızdaki ne kadar yanlış olsa olsun iblis kadar yanlış olamaz. Öyleyse biraz merhametli davranın. Bir kapı açın, bir tevbe kapısı, bir pişmanlık kapısı açın. Acaba diyebilsin, belki diyebilsin, dönebilsin diye bir imkan hazırlayın. Allah da öyle dedi ama karşıdaki iblisti ve şeytanlık yapıyordu. Şeytan olacaktı, şeytanlığı ortaya çıkacaktı. Dedi ki, aa olur mu ya Rab? Tamam ben seni dinlerim, ben seni severim ama bu emir neyin nesi? Evet ben ona secde edeceğim öyle mi? Ama unuttun mu galiba yoksa ya da ben mi hatırlatmam gerekiyor? Hayır sen bilirsin bunu. Ben ondan daha hayırlıyım ama bilmiyor musun? Çünkü beni ateşten onu topraktan yarattın dedi. Olay ben bilirim sevdası, işi şeytanlığa dökmekti. Onun yolunda gidenler de hep öyle değil miydi? Bakın mesela hemen yakınınızdaki örnekleri ben bilmiyorum. Onları siz değerlendirin. Ama öyle insanları şeytanlaştırma çabasıyla örnek aramayın. Ben tarihten güzel bir örnek söyleyeyim. Siz konuyu iyi anlayın. Beraber anlayalım anlamına. Sizden kastım ben de sizinle beraber. Ben anlatan dediğini kulağa duymayan birisi olmaktan Allah'a sığınırım. Öyle olunca siz dinleyin derken ben sizinle beraber, ben anlatıyorum derken siz benimle beraber olmak zorundasınız. İşte Firavun ben bilirim iddiasındaydı. Secde mi? Ben bilirim diyordu ya iblis. Benzeri kulluk mu? Ben bilirim. Namaz mı? Ben bilirim diyordu. Ya da kime kul köle olacaksınız? Kimi kabul edeceksiniz? Rabbiniz kim olacak? Kime secde edeceksiniz? Bunu ben bilirim diyordu. Özellikle sihirbazlara bu açıdan vurmuştu vurgununu ve asmış kesmişti. Hepinizi çaprazlama keseceğim, asacağım diyordu. Kollarınızı, bacaklarınızı, her şeyinizi bitireceğim diyordu. Yani elleriniz bir tarafa uzanmayacak, ayaklarınız bir tarafa yürümeyecek, sizin işinizi bitireceğim, burada kalacak bu iş, insanların imanına sebep olamazsınız diyordu sanki. İblis de öyle, bu işin piri, bu işin üstadı olarak, ben ha, olur mu öyle şey, bu işi ben senden daha iyi bilirim sözleriyle olmasa da, itirazının arka planda galiba mesnedi, dayanağı buydu, hayır ben bu işi daha iyi bilirim dercesine ben ondan hayırlıyım, olur mu öyle şey? Yani peki hayırlıysan secde et dese yine de. Allah derdi ya, evet deseydi, yani Allah işi uzatmıyor mu öyle mi anlıyoruz, ya da gerek yok mu, gerek duymuyor mu öyle mi anlıyoruz, bilemiyorum o kadarını, ama sanki şöyle dese ne yapacaktı ki iblis, ama gene bir şeytanlık yapardı tabii. Kulum, bana kul olmak zorundasın ey iblis, evet sen ateşten yaratıldın, o da topraktan, bunu biliyorum, bununla sen hayırlı olmak iddiasındasın, hadi diyelim ki bunu da kabul edeyim, ama evet ona secde etmek zorundasın. Ben dedim dese ne yapacaktı? Yine şeytanlık yapacaktı. Değilse onun hayırlı olup olmadığını Allah daha iyi bilirdi. Çünkü bir şeyler bilen hayırlı olacak ya da hayırsız olan hayırlıya, hayırlı olan hayırsıza secde edecek konusunu kim gündeme getiriyordu ki? Yani söyleyin, melekler mi hayırlı, Adem mi? Nereden çıkardık onu? Niye tartışıyoruz bunu? Bu bir şeytanlık. Öyleyse Kur'an konusunda özel bir konu mu gündeme getirdi bu ayet bize? Kur'an'la ilgili, Kur'an'ın gündeme getirdiği konularla ilgili ürettiğimiz sorunlar ve aradığımız çözümler de Kur'an merkezli olsun. Yani hadi düşünün bakalım, acaba melekler mi üstün, Adem mi üstündü? Ondan dolayı mıydı ki o ona secde ediyor ya da o ona alçak olduğu için mi secdeyle emrolunuyordu? Hayır efendim, üstünlük, alçaklık yoktu. Allah öyle istemiş, öyle yapmıştı. Ama Allah neden istemişti ki? Yani Allah'ı Kur'an bize la yüsel amma yefal tanıtmaz mıydı? İsterseniz sorun. Ama hadi diyelim ki bu işin zevkine varmak istiyorsanız bence ancak şöyle bir çözüm aklıma geliyor. Yani hayır ya Rabbi ben bunu öğrenmek istiyorum diye kafaya taktınız. Melekler müstündü, Adem müstündü, bunu öğreneceksiniz. Ya da neden secde emredildiydi bunu öğreneceksiniz. Ya da şeytan bizzat neden şeytan olmuştu bunu öğreneceksiniz, öyle mi? Bence bunun kolayı var. Şimdi hiç kafaya takmayalım, atalım bu işleri kafamızdan, hiç düşünmeyelim, Allah ne dedi dinleyelim, ne istedi yapalım, nasıl bir Müslüman olmamızı istediği gerçekleştirelim, Peygamberimize baştan sona tas tamam, mükemmel bir uyum içinde olalım, onun dediği gibi olmaya çalışalım, sonunda cenneti hak edelim, tamam cennete gidince, ya Rabbi sen söz vermiştin, burada sıkıntı yoktu, İstediğinizi vereceğim diyordun. Ben de bunu istiyorum. Beni bu konuda aydınlat ya Rabbi diyelim. O zaman Allah aydınlatacaktır. Ya da öyle bir sıkıntı, öyle bir soru, öyle bir sorun kalbimizden alıvermişse zaten sorma ihtiyacımız kalmayacağına göre yine problem çözülmüş olacak. Ama bence gelin bu işi cennete bırakalım. Orada tartışırız gerekiyorsa. Hazreti Süleyman'ın karşısına çıkan karınca acaba erkek miydi, dişi miydi? Cennete bıraksak bilir o. O karıncayı orada sorsak anlar o. Ya da efendim acaba Hazreti Musa'nın asasının uzunluğu, ağacının cinsi, eni boyu yüksekliği, kalınlığına varıncaya kadar dayanıklılığı ya da efendim o suya vurmuştu neresiydi, taş parçalanmış su vermişti neredeydi, hangisi nasıl olmuştu, kim karşı gelmişti, nasıl ne olmuştu, bütün bunları gelin isterseniz sorun olmaktan çıkaralım, koyalım kenara, özel bir poşetimiz olsun, bir torbamız, bir valizimiz olsun, bu sorunlar yani cennette açacağımız sorunlar paketi olsun, atalım onun içine, orada Allah kaybederse canım Allah'a yani ya Rabbi bir dakika benim bir de torbam vardı, onu niye kaybettin demeye kimsenin hakkı olmayacağına göre atalım şimdi gitsin, biz onun dediklerini yerine getirip iyi bir Müslüman olalım. Söyleyin, bunların açılımı konusunda bir yük yüklemiş mi Allah bize? Ey Müslüman, ey insan, ey kulum, bana kul olmak istiyorsan öğren, değilse bana kul olmazsın demiş mi? Dememişse salıverelim, böyle daha rahat edeceğimize inanıyorum. Özet böyle detaylı olursa konuya girince ne yapacağımı bilemiyorum tabii. Bilmem ki yani galiba ders düzenimiz bozuk. Galiba ben din öğretmek üzere burada değil de dinin öğrenilmesini gerektiğini anlatmak üzere burada olunca aklıma gelenleri işte benimle beraber mezara gitmesin diye anlatıyorum. Yani dün birini ya da siz evvelki gün birini mezara koyduğunuzda düşünüyorsunuz değil mi? Allahu Ekber. Nasıl da enteresan bir olay. O kadın ya da erkeğin, o amca ya da dayının, o halat ya da teyzenin, o kadın ya da erkeğin kafasında neler, göğsünde neler, kalbinde neler vardı, diline neler alıyor, aklına neler geliyordu. Hepsine beraber Aldı gitti tamam. Hani gerektiğinde ona soruyordunuz, telefon mu ona danışıyordunuz, alacağınız mı onunla istişare ediyordunuz, vereceğiniz mi ona danışıyor ya da efendim hangi konu neydi, neyle ilgiliydi hep onu gündeme getiriyor, hep ona müracaat ediyordunuz. Ama bitti değil mi? Gömdünüz, kapattınız, tamamladınız, tamam eylediniz. Öyle olmadı mı? Öyleyse gelin hesabı ona göre kuralım. Ölümüne bir hesap, öldükten sonraya bir hesap, yeniden dirilişe göre bir hesap. Çünkü ukalalık eden, dik kafalılık eden, yeryüzünde yapabileceğinin, yapılabileceğinin en üstünde örneğini yapan iblisti. Ama bu ukalalığın karşında Allah dedi ki, hadi defol, çık oradan. Sana yakışmaz bu iş, büyük taslama ne haddine ve sen küçüklerdensin, hadi bakalım in oradan dedi. Efendim cennet yukarıdaydı, yeryüzü aşağıdaydı, oraya mı indi? Öyle değil benim anladığım. O sen yüksek ve yücelik makamında görüyorsun kendini. Sen kendini bir şey zannediyorsun. Hadi o kadara yetkin yok, in bakalım aşağıya denildi. O da hırs ve hıncını Allah'a tekrar müracaatla yatıştırmaya ya da galeyana getirmeye, ateşlemeye çalışıyordu. Ben madem ki öyle, ben kaybettim madem, öyleyse bana izin ver, ben de kaybettireceğim diye çılgınlaşmıştı. Madem kaybettim, affımın yolu yok mu ya Rabbi diyemedi. Çünkü şeytanlık yapıyordu. Evet, biz de aynı duruma düşmeyelim. Madem kaybettiğimizi anladık mı? Bakıyoruz, ekonomik piyasada da benzerleri var. İnsanlar kaybettikçe kaybedesleri geliyor. Kumarcıları da öyle diyorlar. Piyasayı da öyle diyorlar. Ya da işte efendim iflas edenler öyle diyorlar. Adam kaybetmeyi sanki kendine şiar ediniyor. Daha büyük oynayıp daha büyük kaybetmekten yana hareket ediyor. Asla şeytan örneğimiz olmasın. Madem ki kaybettim dedi iblis, öyleyse bana izin ver, kıyamete kadar, yeniden dirilişe kadar ölümüm olmasın, beni öldürme, insanlarla hep beraber olayım, ben onlardan hıncım var, onu almak zorundayım, bana imkan ver, bana izin ver dedi. Allah dedi ki, senin isteğine binaen değil ama nedenini ben senden iyi bilirim, hadi yaşa biraz bakalım dedi. Ne zamana kadar? Bir dönem yaşa dedi, onu ben biliyorum. Evet, bir dönem yaşıyor. Var mı şimdi? Var. Hatta diyor ki ayette, işte 16. ayet, ben onların yolunun üzerine oturacağım. Aa, benim yolumda şeytan varmış. Öldürsem olmaz mı? Ölmez. Allah dedi ya yaşayacak diye. Ama niye var ki ya Rabbi, ama beni yarattın, madem benden kulluk istiyorsun, beni de zayıf yarattın, bir de tutmuşsun yolumun üzerine şeytanı koymuşsun. O iki sırıttı bir güldü mü ben peşine takılıveriyorum. Bir kemen atmaya falan gerek yok. Hop ahbap bir dakika dostum demeden ben yanında bitiyorum. Mesela şöyle diyebilir. Bak ahbabım, eğer ben seviyorsan, benim seni sevdiğimi biliyorsan, bundan sonra Zümer'miş, Ahkaf'mış, Yasiye'miş, sakın ha, Ali İmran'mış, Nisa'ymış, Maide'ymiş, sakın dilini almayacaksın, tamam mı diyor. Ayıp ettin, bugüne kadar ne emrettin de yapmadım dercesine biz hemen düşüyoruz sanki. Öyle değil mi? Soruyorum, namaz var mı? Elhamdülillah diyor. Ne dediğini bilmeden mi kılmaya niyetlisin diyorum, şaşırıyor. Yani yıllardır namaz kılıyorsun ve ne dediğini bilmiyorsun öyle mi? Allahu Ekber nedir? Semiallahu limen hamide ne demektir? Yani bilmek zorunda mıyım diyor adam. Evet, bilmek zorunda değilsin ama ya bilseydin ne hale geleceğini düşünsene. Ya bilseydin ne hale gelecektin? Önemli bir nokta tabii. Çünkü Allah'ım sen büyüksün, senden başka büyük tanımıyorum. Ben sana danışırım, sen en bilensin, bilmede büyük, sen en büyüksün, cezada büyük, sen en büyüksün, mükafatta büyük. Allah en büyük olacak, hayatı ona göre düzenleyeceksiniz. Kulluğum sanadır, senin huzurunda iyidirim, seni memnun etmeye çalışırım, senden başkası yoktur ifadeleri. Hep bizim Allah'a kendimizi namazda arzımız anlamına gelmez mi? Ama insan onu bilmeden yaşayacakmış. Öyle istiyormuş, çünkü bilince rahatı kaçacakmış. Öyleleri bilirim. Hiçbir dinsel kitap okumak istemiyorum diyordu birisi. Nedenmiş? Gayet rahat. Pişkin adam yani. Diyor ki, çünkü öğrenince yapmak zorunda kalıyorum. Okumayınca ne kadar güzel. Ne kadar hoş değil mi? Tabii. Acıkmak istemiyorum. Çünkü acıkınca doymak zorunda kalıyorum gibi saçma. E tabii canım. Çünkü elbise giymek istemiyorum. Giyince kirleniyor, çıkarıp yıkamak zorunda kalıyorum. Ha, bunları anlıyoruz. Madde planda olanları da. Ama bakın çevrenize, kendinizi de koyun kenara. Size de kendinize de bakın. Ya okursam hayatım değişirse diye Kur'an'ı anlamak istemeyen, ya da anlarsam aman hayatım bozulursa, ben Kur'ansız, sünnetsiz, kitapla ilgisiz bir hayatı, bir programı ben kuruncaya kadar canım çıktı, yeniden şimdi onunla diyalog kurar, Allah da her birine karışır, itiraz da edemem, ne hale gelirim diyen insanlar var mı ki dersiniz? Bir bakın, bence söylemesi. Ne yapacakmış şeytan? Yola oturdu. mışıl mışıl uyusa, ah yakalayanınız var mı, bir uyku ilacı versin ona. Ya da bir şeyler yapın, uzaktan kumandalı falan şöyle zehirli bir iğne falan gönderin de adam dedik, Adem'den değil bu, iblis tabi, şeytan, o ölse bitse gitse yok olsa ya da orada silüeti kalsa, çürüse, kurtlar yese işini bitirse olmuyor ama hem sağdan ya ki soldan, önden ya da arkadan vurgununu vurmaya hazır duracakmış. Ve ki diyor ki Allah dediriyor ona, olduğuna göre bu iş olacak herhalde, ya Rabbi bizi onlardan etme. Şükreden olmayacakmış çoğu. İnsanlar şeytandan dolayı, iblisten dolayı şükür imkanını yitireceklermiş. Ne kadar korkunç bir kayıp değil mi? Önden vuracakmış bir çeşit, arkadan vuracakmış bir çeşit, alenen vuracakmış bir çeşit ya da sinsi sinsi gelecekmiş. Bazen hedef sizdirecekmiş, önümüze düşüp şurada olmalısın, bir de burada, bak burada ol değilse bitmedi, ha gayret devam et diye önümüze düşüp beni yoracakmış. Yordukça nereye gittiğim belli değil. Şeytan önüme düşerse nereye giderim belli olmaz tabii. Bazen de arkadan destekleyecek. Hadi devam et sen, bak sen ki şu toplumun, sen ki bu tarafın, sen ki bu insanın, sen ki bu imkanın insanısın diyecekmiş. Veya bazen arkadan şuraya yaslansana, buraya imkan bulsana diyecek. Ya da sağdan vuracak, soldan. Her çeşit, çepeçevre. Ha üstten ve alttan gelmez diyorsanız Kur'an'ı bir okuyun ki üstten alttan vuranlar da şeytan uşakları zaten. Korkmayın. Azap ve ikap gelecek, insanlar birbirine düşeceklermiş. Evet. O Allah'ın rahmetinden uzak. Ona uyanlar cehennemin dibine. Hepsi beraber cehennemi dolduracaklar. Ama beri tarafta ben o secde emredilip de secde makamı olarak, kendisine secde edilen olarak, o lütufta bulunan olarak, o iltifat edilen olarak Adem'e bakıyor, babamla beraber oluyorum, bırakıyorum şeytan o cehennemin dibine, ona uyanlar da cehennemin dibine, ama ben Adem'i dinliyor, Adem'i gözlüyor, Adem'le beraber oluyorum. Yanında ne o, bir de Havva, anam varmış. İkisi beraber ne zaman çıktı o sahneye? Bilmem ki ben şeytanı öğrenirken, şeytanı dinlerken, şeytanla beraber olurken, onun benim adıma tehlikelerini öğrenirken, demek o ara bir de Adem'den Havva yaratılmış. Nasıl mı? Ne bileyim. Yani bir kadından bir çocuğun yaratılması nasıl bilmem ki. Hayret bir şey değil mi? Yani kadından bir insan, bir insandan bir insan çıkıyor. Onun da gözü iki tane, onun da eksilmemiş. Başka? Onun eli ayağı, onun eli ayağı eksilmemiş. Başka nesi? Ciğeri, kalbi, her şey eksilmemiş. Peki ne o zaman? Nerede o teşekkül? Nerede o beraberlik? Nerede o kuruluş? Nerede o yüceliş? Nerede o oluşum? Onu bilemiyoruz. Yani böyle bir yasa var ortada. Öyle olmuş meğer, olurmuş meğer. Hatta babası olmadan da olurmuş da. Allah'ın yasası gereği anayla babayla beraber olduruyor bu işi Allah. Fakat bir toplum düşünün ki o toplumda her şey babaya ait kılınıyorsa, baba dediniz mi herkes titriyorsa, babaların, büyük babaların, en büyük babaların, hayata yön veren babaların, yani işte o özel babalar var ya, fikir babaları, ya da efendim idareciler olarak, ya da yöneticiler olarak babalar, Roma'nın babaları, Bizans'ın babaları var ya, işte o dönemde baba mı dediniz, onsuz da olur bu iş, buyurun İsa aleyhisselam dediği, hani o özel örnek var ya, işte onlarla birlikte düşünürseniz, efendim Adem aleyhisselamın yanına Havva anamız nasıl geldi? Problem değil ki çözsek, değil mi? Çünkü eğer siz problem edecekseniz, bana soru soracaksanız ben cevabımı vereyim. Nasıl mı yanına geldi o? Adem aleyhisselam oraya nasıl vardıysa o da öyle geldi. Adem nasıl çıktı ortaya ki? Efendim topraktan filan, hadi sen de yap, hadi beraber yapalım. O toprağı, dünya toprağıysa bizim elimizde de var. Yaptık ettik. Sonra sahi o dünya toprağı şimdi de insan oluşturmuyor mu? Ama yine Allah yapıyor farkındaysanız. Toprak dediğiniz özel bir alaşım, karışım, düzen, nizam, intizam, sentez alanızla hadi buğday haline geliyor ve sen yiyorsun. Sonra her zaman buğday olmuyormuş o toprak, bazen de elma oluyor. Kimi zaman da ayva yiyenler için ayva oluyor tabii. Sonra et oluyor, süt oluyor, yağ oluyor ya da başka şeyler oluyor. Yiyor bir kadın, bir erkek yiyor, işte beraberler onlar, evliler, birlikteliklerinden dolayı. İşte o çocuk oluyor, oluveriyor yani insan oluyormuş meğer. Belli bir dönemden sonra da Allah ruh üfledi, onu canlı kıldı mı, tamam karşınızda bir insan. Havva anamız da böyle, ben bu kadar biliyorum, dahasını bilmem, öğrenemedim geri kalanını. Ama size isterseniz bir ayetin bir bölümünü minicik söyleyeyim, hatırlatayım, tamam o kadar. Ya eyyühennas, اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Nisa suresinin birinci ayeti. Ey insanlar, ey kendini insan kabul edenler, ey benim sözüme muhatap olanlar, Rabbiniz olan Allah'a karşı gelmekten sakının, korkun, dikkat edin ki o Allah, o Rabbiniz olan Allah, sizi bir tek candan yaratmış ve o candan da eşini yaratmıştır. Sonra ikisinden de sizi erkek ve kadınlar olarak yeryüzüne yayıvermiştir. Acaba burada bir tek can kim ki? Ondan eşi yaratılmış kim ki diye tereddüdünüz mü var? Bu ayet ilk defa senin karşına çıkmış olabilir. Ama sen ilk defa bu ayeti şimdi duymuş olabilirsin. Ama senden önce bu ayeti duyan birisi var mı? Var. Kim yani, ben mi? Hayır efendim, ilk Cebrail'in getirdiği kişi, o mümtaz şahsiyet, o seçkin insan, o alemlere rahmet, Allah'ın sevgili kulu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu ayet konusunda ne dedi acaba diye soruyoruz. Diyor ki kullukum li Adem ve Adem'i min turab. Hepiniz Adem'densiniz, Adem ise topraktandır. Öyle olunca meğer bu bir tek can Adem'miş, ondan da efendim eşi yaratılmış, Havva anamız yaratılmış. Nasıl mı? Yani öyle yaratıldı işte, hepsi o kadar, ben o kadar biliyorum. Daha ötesi beni kul edecekse ayet ve hadislerin bana yol açacağını, ufuk açacağını biliyor, inanıyor, öyle bırakıyorum. Evet, Adem var sahnede. Seyrediyoruz, peşi sıra gidiyoruz, dinliyoruz, göz kulak olduk, bütün dikkatimizi topladık, dinliyoruz ve yanında annemiz Havva da var. Evet, ikisi beraber ve Allah diyor ki, veya Adem uskun ente ve zevcükel cenne. Ey Adem, sen hadi sen cennette otur, sükunetini orada gerçekleştireceksin, meskeni orası edineceksin, orası senin sakin olduğun yer olacak, sen orada oturmak durumundasın, hadi bakalım sen orayı mesken edin, git cennete. Ama sen öyle de hanımın da sana uysun, o da seni bırakmasın. Ya Rabbi, ben yani ev olarak, oda olarak, yapı olarak, yatak olarak, yorgan olarak ben kocama tabi olmayı istemiyorum demeye etkisi olmayan kadın, evet meskende, oturma alanında, oturma makamında, oturma durumu ve konumunda kocasına tabi ve teslim olmak zorunda olan kadın da onu takip edecek. O da doğru cennete. Cennet diye mi? Evet, dün Adem ve Havva için cennet diye, ama bugün eğer cehenneme gidiş makamı değilse bir yer, eğer bir mesken, bir ev kişiyi cehenneme götürmüyorsa, kocasını değil karısını cehenneme götürmüyorsa bile hatta, o zaman o kadın orada oturmak zorundadır. Yani kocasıyla birleşmek, bütünleşmek, bir hayatı yaşamak zorundadır. Lakin devam eden bölüme özel dikkatlerinizi rica edeyim. Ey kadınlar ve erkekler, fekülâ min haysu şi'tümâ, ne isterseniz, ne dilerseniz, nasıl isterseniz, öylece yiyin için bakalım. Ama sakın, ve lâ takrabâ hâzihi şecerate. Şu ağaç var ya, şu ağaç, sakın kesinlikle ona yaklaşmayın. Değilse fe tekûne minez zalimin, o zaman ikiniz birden kesinlikle zalim olursunuz. Ha dedi Allah. Demek ki ikametgâhta kadın kocasına tabi olmak zorunda. Bu birleşimin temel şartıdır elbette. Ama yeme içme konusunda, ben ne yiyorsam hanım sen de yemek zorundasın demeye erkeğin hakkı yok. Lakin hanımefendimiz fazla bir şey istemiyor. Yani sabah biftek olursa öğlen pirzola olsun. Akşam kebap olmazsa ya da sabah olsun. Yani et olsun, biraz da süt karışımı, az da tereyağı, biraz da bal. Başka ne yapsın yani? Sebze meyve mi? Şöyle hani etin tadını güzelleştirecek kadar, araya katacak kadar oluversin. Hani denir ya, etli pilav mı? Pilavlı et mi? İşte pilavlı et cinsinden filan biraz da pirinç, biraz da bulgur katabilir belki yemeğe, ama onun dışında. Yani öyle piyasada bulunur bulunmaz problemi olmasın, ama kadın hani ayrı yiyecek ya, avokado meyvedir veya efendim muz meyvedir ya da benzer, böyle her yerde az bulunur ya da kimi zaman bulunmaz, ama hani ben onu istiyorum efendim, madem erkeksin ya temin et ya da bana izin vermek zorundasın, ben gider onlardan yemek istiyorum dese, herhalde buradan o anlaşılmaz gibi. Yani bir kadın için kocasına tabi olmanın cennet vesilesi olduğunu bilmesi galiba problemi kökünden çözecektir. Önce erkekler adına söyleyelim. Siz neyi seviyorsanız dayatmacı bir zihniyetle karınızdan da sen de bunu sevmek zorundasın demenin anlamı yok. Üstelik o kadın daha alt kademede bir şeye razıysa, yani bana ısrar etme, ben börek, ben çörekten zevk almıyorum, ben etten, ben balıktan zevk almıyorum, lütfen ama mesela soğanın kafasına vurup ekmekle beraber tuza bastım mı yiyorum, eziyet etme bana. Aferin sana, soğan tabii çok pahalı da ondan değil mi, bana eziyet etmek istiyorsun. Öyle değil, vazgeçtim, soğan demiyorum, patates olsun, haşlarım sobanın üzerinde, ben onu yerim diyorsa bir kadın, ya da olmaz efendim patates dediğin, yani bayağı yekün tutuyor, yani bana ısrar etme de bu sefer, ben ot kazıp gelip yiyebilirim, ya da çiçek yapraklarıyla karnımı doyurabilirim, ya da tuz ekmek, tuz tansiyonumu yükseltiyor, su ekmek yerim diyorsa, artık ona ne laf edeceksiniz, yemek zorunda değil, bakın erkekler açısından değerlendirince. Amma ve lakin, fakat kadınlar açısından değerlendirince, kocalarınız duymasın da dediğimi, ben şöyle olsa daha güzel olacağını zannediyorum. Ama bir kadın kocasını memnun etmek için onun sevdiğini sever görünüp yiyiveriyorsa, ağzını sokmuyorsa, vücuduna batmıyorsa, hastaneye götürmüyorsa, ölümüne bir gıda değilse, yani onu yemesi de üstelik kocasını uçuracak, coşturacak, sevindirecek, memnun edecekse, yani firasetli bir kadın için bundan daha güzel ne ola ki? Mesela benim öyle tanıdığım biri vardı. Allah rahmet ve merhametini lütfetsin. Peynir ve soğan yemez, yemek istemezdi. Ama dedim ki olmaz öyle. Bak gittiğin yerde eziyet olur. Vardığın insanlar, ev sahipleri sıkıntıya düşer. Sen yemem diye kenar durursan onlar ne yapar? Seni memnun etmek için nasıl da çırpınır? Çünkü Müslümanlar da elhamdülillah kaybolmayan huylardan biridir. Misafirini memnun etmek için, ikram etmek için neler neler yapmaya çalışır. Didinir, çırpınır insanlar. Aa öyle değil dedik. O zaman anlaştık. Dedik ki evde serbest döneminde yemeyeceksin, zorlamayacağız seni. Evet ama gittiğin yerde... Sen de o zaman bizi zorlamayacaksın. Tamam, tamam dedi. İşe bak, bir akraba ziyaretindeyiz. Yeni yufka yapıyorlar. Öyleymiş gidince, biz misafir diye sıcağı sıcağına, içine biraz peynir, şöyle küçücük kıyılmış, doğranmış bir de soğan, haydi dürüm yapıp alıp gelmişler mi ne güzel. Ben bismillah ağzıma bir götürmüşüm. İçi dışını anladım tabii. Baktım karşımdaki, o da anladı. O bana tebessüm etti. Ben ona gülümsedim ve bir güzel afiyetle ne hoş yedi ve bitirdi. Tabii ben memnun oldum ki o zaten memnundu. Ev sahibi hiç de anlamadı. Misafirlerim çok güzel memnun oldular diye o da uçtu kaçtı. Öyle güzel olmaz mı? Ama yine de ısrar etmeyelim. Yani kimi insanlar vardır. Mesela ben tanırım biri doğuştan yoğurt yiyemiyor. Doğuştan, yani küçükken inadına mı, hayır doğduğundan bu yana yemiyor. Ona da ısrar etmeyelim ama gittiği yerde az buçuk yiyecek kadar olsun, sıkıntı vermesin birilerine. Evde de kocası ısrar etmesin. Kimileri var ki belli bir saplantıdan dolayı değil, eti yiyemiyor ya da rahat edemiyor. Ya da yemeklerden birini, diğerini, bir başkasını yiyemiyor kim insanlar. Aslında yemediği olmasın belki ama yememek de biraz fıtrata uygunsa, sevmemek durumundaysa, ama sevmiyorum demesin değil mi? Mesela ben çay içmiyorsam artık ben çay içmiyorum diyeyim. Çayı sevmiyorum, içmeyi sevmiyorum demeyeyim. Çünkü aleyhissalatü vesselamın ahlakının öyle olduğunu öğreniyoruz. Severse yiyor, sevmezse kenar duruyormuş. Hiç tenkit etmiyor, kötülemiyormuş. Biz de öyle yapalım. Ey Adem gir cennete ve sen cennette hanımın da peşinde olsun. Orada oturun, sükunete erin. Ama orada dilediğinizden yiyin. De, bir konu istisna edilmiş. Her şey yiyecekler, bir ağaç yemeyecekler. Ağaç yenir mi? Cennet ağacı bu, ne bileyim ben. Yenir ki Allah öyle demiş. Gerçi her ne kadar burada yaklaşmayın demişse de, yemeyin sözünden daha enteresan da ondan, anladığım kadarıyla. Çünkü, yaklaşırsanız yeme ihtimaliniz artar anlamına da gelir mi? Mesela siz böyle bir emir bir başka yerde de duydunuz mu? Zinaya yaklaşmayın. Zina etmeyinden daha güzeldir bu emir. Çünkü zina yapılabilecek bir ortamın satımı ayına girdiniz mi? Kendinizi çarkların arasında bulabilirsiniz. Öyle yapmayın. Yani uzaklaşın o ortamdan. Öyleyse bu ağaç yasak size, yaklaşmayın. Yani o ağacı yemeyin aslında ama yakınına da varmayın, dokunmayın da. Aslında aklı başında bir insan için yapılacak iş çevresinde bile dolaşmamak ama gel gör ki takdiri hüda neyin nesidir bilinmez. Ama öyle olmuş bir yanlış, yanlıştan tevbeyi göstermiş Allah, Adem aleyhisselamla sonunda o yanlışa düşecekler, Allah korusun. Allah bizi benzer yanlışlardan korusun ki onlar gibi cennetten olmayalım diyeceğiz. Burada aklıma gelen başka bir konu var. Belki ayetin bize hatırlattıklarından biri olarak. Dikkatinizi çekelim. Dedi ki Allah, gir cennete ve sakin ol orada. Ya Adem uskun ente ve zevcükel cenne. Yani senin meskenin orası olsun. Kur'an-ı Kerim insanların dünya platformunda üç sükunet unsuruna sahip olabileceklerini söylüyor. Yani üç alan, üç konum, üç durum onları sakin eyleyecek. Bir, eşleriniz diyor Kur'an. Kadın kocası için ve erkek karısı için sükunet unsurudur. Birbirlerini sakinleştirirler. Bunu sadece cinsellik anlamını anlamayın. Yani fıtrat bunu gerektiriyor. Yaratılıştan taşıdığımız özelliklerden kaynaklanıyor. Ve insan eşi olursa sakindir. Eşi olmayan, evlenmeyen ya da eşinden ayrı olan ya da eşi ölmüş, boşanmış durumunda olanların sakin olmaları mümkün değil. Arapçada bilirsiniz ya sakindir harf, ya harekelidir, ya şeddeli, değil mi? Böyle insanların sakin olmaları mümkün değil. Harekeli bile değiller, hareketli olurlar, yerinde duramazlar, kendilerini bastırmaya etmeye çalışsalar da olmaz. Çünkü şeddeli olurlar, hatta testerenin dişi gibi bile de insanlar anlamıyorlar, onların dünyalarına girmek istemiyorlar. Birisi öyle. İkincisi, geceyi de Allah öyle tanıtıyor bize. Gece de sükunet imkanıdır. Gece. Sakin oluruz gecede. Ya Rabbi sen öyle dedin demeye vallahi inanıyorum. Aslında sen doğruyu söylüyorsun. Ama yani bu gecenin sükuneti ne menem şeydir. Benim daha hayatım yeni başlıyor. Sen de sakin ol dur bakalım diyorsun. Ama ben tam gece başlayacağım bu işe. Hani bizim dünyamızda değil, başkaları öyledir diye diyeyim ama yani Kur'an'la beraber olmayan insanlar anlamına demiyorum. Fakat yani bakıyorsunuz insanlar gece bilmem ne bölümlerinde mi, kulüplerinde mi yerinde duramaz hareket halinde oluyorlar. Sakinliği geçin, hareketinde doruk noktasını yaşıyorlar. Niye ki? Niye? İslam'a göre şekillenen bir hayat programları yoktur da ondan herhalde, çünkü Allah gece sakin olun diyor. Seherde uyanın. Rabbinizle baş başa alın mesajınızı, yapın programınızı, sabah başlayın hayatınıza, çünkü günle beraber başlamak durumundasınız. Akşama kadar o programı yaşamaya size Allah zaman vermiş, imkan vermiştir. Sonra akşam olunca dönün gecenize, sükunetinize. Üstelik üçüncü bir sükunet unsurunu hemen hatırlıyoruz, nereye döneceğimizi düşünmeden, düşünmeye gerek kalmadan. Yani Allah mesken olarak bir de evlerimizi tarif ediyor, sükunet alanı diye. Demek ki evler de sakinleşme yeridir. Evde eşinle beraber gece sakin olacaksın. Ne kadar güzel. Var mı öyle? Ama ben eğer gündüz işi ayırdığım gibi akşam da evime kapanırsam ne komşumun Araf'la ne akrabamın En'am'la tanışmasına imkan bulamıyorum. Ben sabaha kadar bu işe, ben akşama kadar bu işe kendimi vakfetmek zorundayım mı diyorsun? O konumuzun dışında biliyorsun. Ben bununla ilgili iki ayet daha, iki konu daha hatırlayayım. Birisi, inna salateke sekenun lahum diyordu Allah. Senin namazın ve duan onlar için sükunet unsurudur. Senin namazın olmasaydı, namaz modelin olmasaydı onlar nasıl sakin olabileceklerdi, bunu iyi bilsinler. Senin duan ve dua modelin olmasaydı onlar sükunete eremezlerdi. Bir de hani Talut ve Calut olayı var ya Kur'an'da. Hani Talut melik olduktan, kral olduktan, komutan olduktan sonra bir işaret, bir alamet olarak Allah bir tabut gönderiyor ya. O tabutun içinde fihi sekinetün var imiş. Yani bir sekinetten söz ediliyor. Demek ki bazen de Allah layık olursak eğer biz özel bir lütuf olarak sükunet tabletleri gönderirmiş. Yani böyle hani kafayı buldurucu, uyuşturucu falan, hayır, teskin edici. Evet ama bu Allah'tan teskin edici bir unsur değilse, eczanelerde falan aramayın. Varmış bu, nasıl bir şey? Allah'tan olan farklı bir şey. Karşınıza çıkan olaylar, haliniz, durumunuz, yapınız, duyduğunuz, öğrendiğiniz hepsi size sükunet unsuru olabilecektir, ayrı bir konu. İşte bu beş konunun üstüne bir ayet daha çıkıyor karşımıza. Veya Adem uskun ente ve sevcükel cennet. Adem sen, eşin de seninle beraber cennette sakin olun. Demek ki dünyada sükunete erenler işte babaları ve anaları gibi cennette sükuneti hak edecekler. Ona göre bir planın insanı olalım. Ama cennette bir yasak var. Dikkat ettiniz. Aman onu unutmayın. Bu cennet farklı bir cennet. Efendim hemen tartışmaya atsak. Bir el kalkıyor, bir soru. Hani öyle olsa mı bu dersler, bu radyodaki, bu televizyondaki programlar biraz daha hayatın içinde, yani insanlarla birlikteliğimizi mi yansıtsa birilerinin kulaklarına, gözlerine, o ayrı iş, galiba şu anda imkanımız yok. Ama sanki bir soru geliyor gibi, çünkü daha önce nice zamanlar geldi. Acaba Adem peygamberin girdiği cennet, Havva da peşinde koşup giderken, işte o cennet neredeydi? Bilmem. Yani anladım, belki hani bilirsin de ben konuyu anlatamadım. Hayır, bilmiyorum. Yani ben inadına demeyeceğinizi biliyorum ama siz bu konunun üstadısınız, bilirsiniz efendim diye sorular ısrarla tekrar edilir. Ben diyorum ki bilmiyorum. Evet, bilmiyorum. Bilmek zorunda da değilim. Ama ben soruyu biraz daha açık sorsam, sor bakalım diyoruz. Acaba bu cennet dünyanın bir kenarında bir bahçe anlamına mı cennetti? Bilmiyorum. Yani ne demek bir tarafta bir cennet var da böyle cennet bağ bahçe demektir elbette. Peki bu yani Kur'an cennet tabirini, cennet sözünü dünyadaki herhangi bir cennet içinde kullanıyor mu dersiniz? Evet, ona inanıyorum. Çünkü Allah bu tür cennet sözüyle bizi dünyadaki cennetlere de dikkatimiz çektiğini görüyorum. Öyle de olur elbette. Yani biz size cennetler lütfettik, altlarında ırmaklar akanlar dedik filan diye siz ayetler göreceksiniz. Hani adam cennetine girerken filan diye belki hatırlarsınız. Hani iki kişi var, birinin iki tane cenneti var, bağ bahçesi var, ötekinin yok filan diye. Veya hani bir bahçe sahipleri var ya, onlar konusunda siz bu tabiri hatırlarsınız. Ama eğer bu Adem ile Havva'nın girdiği cennet, dünyanın bir yerinde cennet gibi bir bahçe ise mi? Hayır, bilmiyorum, öyle değil bence. Neden ama madem bilmiyorsan niye kabul etmiyorsun mu? İyi de öyle olduğuna delil isterim. Önce bir, ikincisi, ama yani bu bizim yarın gideceğimiz cennet değil mi ki? Onu da bilmiyorum. Bence bu tür konuların öğrenmesi gerektiğini bilmiyorum. Ha, doğrusu bu galiba. Yerinde bir söz oldu mu inşallah? Şöyle söyleyelim. Yani Hazreti Adem ile anamız Havva'nın babamızla beraber girdiği cennet acaba yeryüzünde bir bağ bahçe mi? Acaba yarın bizim gideceğimiz cennet mi? Ya da başka bir cennet mi? Efendim bu başka bir form gibi geliyor bana. Yani Allah Adem ile Havva'yı cennete koymuştur. Farklı bir giriş, farklı bir duruş, farklı bir oluş olarak, yani dikkat ederseniz yarın inşallah bizim gideceğimiz cennetten buradaki özellikler yok. Mesela yasak bir ağaç yok ya da yasak yok orada, veya yarın bizim gideceğimiz cennette başka ne yok? Lütfen giriş yok. Yani amellerimiz karşılığı Cenab-ı Hak mükafat olarak verecek, gireceğiz. Hak ettik diye gireceğiz inşallah. Başka ne fark var? Yani o cennetten, bizim gideceğimiz cennetten çıkış yok. Bakın bunlar çıktılar da bu cennetten. Ama aynı cennet olmasına engel mi dersiniz? Bence hayır. Sanki ben de şöyle aklıma geliyor. İlla da düşüneceksek, konuyu uzatmışsak, sanki bana şöyle gibi geliyor. Kullarım, siz benim dediğim gibi yaşarsanız size ben cennet vaat edeceğim. Bunu babanıza gösterdim. Hepinize tek tek göstermem gerekmiyor. Sonra da babanızdan sonra nice sizden birilerini seçip seçkin kıldığım o peygamber kuluma ondan haber verdim. Siz böylece cenneti hem gözüyle gören bir babanın çocuklarısınız, hem orada bulunan bir babanın çocuklarısınız, hem de oranın ne olduğunu bilen babanın çocuklarısınız. Hadi gelin bu cenneti kaybetmemek için ne gerekiyorsa yapın diyorsa ya, mümkün o zaman niye tartışıyorum ben? Bir cennet ki bizim tarifimizden uzak. Bir cennet ki Adem peygamberim, Adem babam, Havva anamla birlikte oraya giriyor ve öyle bir cennet ki orada bir ağaç var ve yasak. Halife oluyor. henüz daha hak etmemiş. Yani cenneti hak edip girmiş değil, lütfen giriyor. Cenab-ı Hak özel olarak girdiriyor cennete. Bir şeylerin anlaşılması, anlatılması gerekir olarak giriyor. Ve orada bir ağaç var ve yasak. Beri tarafta düşman hazır bekliyor. Demek ki sırat-ı müstakim denilen şey, cennete kadar uzanan bir yolmuş. Onun en sonu cennetmiş. Onun ucunda, cennetin kenarında bekleyen bir düşman var. İblis. Şeytan oldu artık. فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ Şeytan başladı onlara vesvese vermeye. Nasıl mı? Yani eline mikrofon aldı, bağırdı. Yani olmadı değil mi? Siz de katılmadınız. O zaman mikrofon yoktu. Peki ne yaptı acaba? Şöyle elini huni yaptı filan etti, onunla bağırdı. O da olmuyor. Ya da ne yaptı acaba? Rüzgar oldu ya da çiçek oldu, böcek oldu. Uçtu gitti, özel manyetik alan oluşturdu. Hayır efendim. Şeytan, iblis şeytandı. Şeytanlık yapmak için vesvese verecekti. Ama vesvesenin Adem'le Havva'ya ulaşma imkanı vardı. Onlar şimdilik cennette bile olsalar. Yarın? Yarın yok. Şu anda siz cennette gibi bile olsanız, cennet gibi bir hayatı yaşasanız, oğlunuz, kızınızla, dükkanınız, tezgahınızla, her şey, her şeyinizle siz cennet atmosferinde de bulunsanız, ya da o gerçek cennet vardı ya, ölünce gideceğiniz, ona bir karış kalsanız, neredeyse kendiniz bir ayağınız değil, bütün kalıbınızla beraber gitmişsiniz, dışarıda az bir şeyiniz kalmış, 3-5 nefeslik bir hayatınız öyle bile olsa, şeytan size vesvese verebilir ve sizi cennetten çıkarabilir, edebilir. Onu anlıyoruz o zaman. Zaten şeytanın nasıl vesvese vereceğini, yoksa siz madde planında mı düşünüyordunuz? Yani size göre şeytan ne o zaman? Şöyle boynuzlu filan, dişleri kocaman kocaman, sırıttı mı insanların ödü kopan, ya da öküz gibi mi, ya da canavar, neyse o canavar diye bir şeyden söz ediyor, öyle gibi mi, kurt gibi mi, köpek gibi, yok efendim ne gibi şeytan işte, öyle değil. Mesela çocukça bir düşüncenin ürünlerinden vazgeçelim diye ben çocukluk dönemime ait bir hatıramı nakledeyim. Bir arkadaşımız, iki arkadaşımız, üç arkadaşımız, hatta aynı düşüncede olanlar hatırlıyorum. Diyorlardı ki böyle birbirlerine, aman buldum, tamam buldum dercesine sevinçli. Dediler ki artık bundan sonra tuvalette içki içeceğiz. Daha içkine bilmezler aslında. Gerçi birinin babası hep sarhoştu belki ama yani bunlar içki sevdasına demiyorlar. Bir konu buldular, bir durum öğrendiler. Ne oldu dedi diğerleri heyecanla. Nereden çıktı bu iş, niye içiyorsunuz, hayrola? Dediler ki çünkü üstünüz başınız açık olunca, avret yerleriniz açık seçik olunca melekler yanınızda olmazmış. Tuvaletteyken de öyle mi? Tamam, orada melekler olmayınca biz de içeceğimizi içeriz. Sonra üstümüzü başımızı kapatır çıkarız içeriye. Melekler de bizim ne yaptığımızı bilmez ve yazmazlar dedi. Ne dersiniz? Çocukça değil mi? Güldünüz geçtiniz mi? Peki acaba iblis, şeytan Adem ve Havva'ya nasıl vesvese verdi ki? Yanlarında değildi. Yanlarında olma ihtimaline de gerek yoktu. Ama işte melekler de yanında değil ama bak yazıyorlar. Onu biliyorsunuz değil mi? İşte galiba sistem aynı sistem gibi geliyor bana. Yani böyle bir çeşit bilirler efendim. Ya da bir çeşit vesvese ulaşır. Allah öyle bir çeşit imtihan konumunda, pozisyonda tutmuş. Zaten şeytanın vesvese imkanını sıfırlayan bir pozisyonda olsalardı bu ağaca yaklaşmayın demenin anlamı yoktu. Çünkü zaten o ağaca yaklaşacak imkanı Allah vermez onlara. Biri de vesvese verecek durumda olmaz ve tamam yaklaşmazlardı hepten. Bitti denirdi, tamamdı. Bakın melekler öyle değil mi? Secde edin, ederler. İbadet edin, ederler. İsyan etmeyin, etmezler. Tamam hepsi bu kadar. Ama Adem'le Havva'nın öyle değil. Onlar şeytanı dinlemeye ya da şeytanın vesveselerine kulak vermeye hazır. Öyle bir imkan altında yaratılmışlar. İşte şeytan da bir çeşit vesvese verdi. Yani senin okuduklarına aykırı olduysa onu söyleyeceksen ben dinleyebilirim ya da ben senin yerine söyleyeyim. Yani acaba yılan haline gelip ya da yılan cennete sokulurken içine girip de öylece vesvese vermiş olamaz mı? Bir delil varsa can feda ama ben öyle bilmiyorum. Çünkü kapının kenarında gözetmenler var da olacak. Evet, onları dalgaya düşürebilmek için şeytan pusu kuracak. Kendi başına gireceğinde de onlar kafasına vurup duruyorlardı, beceremedi. Tuttu iblis yılanın içine giriverdi. Yılan da kapıdan kayıverdi. Hizmetçiler, görevliler de onu tutamadı. Zaten biraz da korktular, belki farklı bir yılandı. Öyle mi? Senaryoyu sen başlattın mı? Benim hayal gücüm seninkinden genişler bazen. Ben daha devam ettirebilirim. Peki sonra nasıl çıktı mı? Belki de Adem ile Havva tuttular o yılanı, kuyruğundan sallaya sallaya yerle bir edip vura vura öldürdüler. Şeytan da içinden çıkamadı. Oldu mu şimdi? Yani bütün bunlar galiba din anlatımında müracaat edeceğimiz bir sistem değil. Ben ondan vazgeçiyorum. Ama vesvese verdi mi? Evet. Ve dedi ki, لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّا اَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. Öyle demiş. Dönelim şimdi başa. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانِ. Şeytan onlara her ikisine birden vesvese verdi. İçlerine girdi, kafalarını bulandırdı. Bir öyle dedi, bir böyle dedi. Bir onu fısıldadı, bir bunu fısıldadı. Nedendi? Merkezde ne vardı? لِيُبْدِيَ لَهُمَا. İstiyordu ki şeytan, onlar مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا, avret yerleri açığa çıksın. Yani onları soyup soğana çevirmek için, çırılçıplak bırakmak için, bütün özelliklerinden soyundurmak için, onların cennette kalabilme imkanlarını üzerlerinden alıvermek için, sanki bir anlamda üniformalarını soymak için, çünkü cennette kalabilme imkanları vardı onların, bu imkanı onlardan almak için başladı onlara vesvese vermeye. Ve dedi ki, ve kal, ma nehaküma, haberiniz var mı, biliyor musunuz? Rabbuküma an hadihi şecere, sizin Rabbiniz her ikinizi birden bu ağaçtan neden engelledi, neye nehyetti biliyor musunuz sebebini, farkında mısınız? İlla, sebep ancak şu, en tekûnâ melekeyni, eğer siz o ağaçtan yerseniz mutlaka ikiniz iki melek olacak, ev ya da tekûnâ minel halidin, ikiniz kesinlikle ebedi olacaksınız, işte ondan dolayı yasakladı, haberiniz olsun dedi. Tam damardan giriyordu değil mi? Yani merkeze vuruyordu gerçekten. Adem ile Havva'nın itiraz edemeyeceği bir lütuf, bir ihsandı karşılarına çıkardı. Ebedi olmak ve melek gibi olmak. Siz de istiyor musunuz melek gibi olmayı? Siz de istiyor musunuz o melek gibi bir ortamda ebedi olmayı? Şeytanın müşterisi, muhatap olmaya hazırsınız. Bunu unutmayın. Çünkü şeytan oradan vurmayı pek seviyor. İşte atalarımıza da orada vurdu zaten. Ama dediği doğru muydu? Bir açıdan zaten şeytan doğruyla yanıltırdı ya. Evet, o ağaçtan yiyecekler, melek olmayacaklardı ama ebedi olacaklardı. Yeryüzüne inecekler, kulluğa devam edecekler, tevbe ve istiğfarın sembolü olacaklar. Sonra hak ettikleri bir cennet olarak şimdi oradalar, öyle inanıyoruz. Yani Adem de Havva da cenneti garantilemiş olarak hayattan ayrıldılar ve evet cennetlikler. Demek ki ebediliği kazandılar ama şeytanın dediği gibi değil. Hani Münafıkun suresini yeniden okuyun isterseniz. Şehadet ederiz ki ey Muhammed sen Allah'ın Resulüsün diyormuş münafıklar. Allah diyor ki yalan söylüyor onlar. Ben şehadet ederim sen Allah'ın Resulüsün. Aynı şey, aynı şey değil. Onların deme modelleri bozuk. Öyleyse kimi geçimsizliklerde, kimi baba oğul, ana evlat, karı koca ya da kardeş kardeş huzursuzluklarda, düzensizliklerde gelir taraflardan biri başlar kendini anlatmaya ve haklı değil miyim? Haklısın ama haklı değilsin diyorum. Nasıl olur? Ya haklıyım ya değil. Hayır, o Aristo mantığında efendim. Evet haklısın hareket noktası olarak ama haksızsın uygulama yöntemi olarak, ortaya koyma biçimi olarak. Sen bundan vazgeç. İşte iblis de haklıydı. Yani onlar evet ebedi olacaklardı ama haksızdı. Bunu onların hayrına söylemiyor. Üstelik yemin billah ediyordu. Ve kâsemehumâ inni leküma leminen nasihin. Başladı. Ben samimiyim, ben ciddiyim, ben sizin lehinize düşünüyorum, ben size öğüt veriyorum, ben size nasihat ediyorum. Ben gerçekten kendimi de düşünmüyorum. Ben kendimi düşünüyorsam namerdim. Sizin hayrınızı istiyorum. Kesinlikle diye yemin billah ediyor. Bunu onlara empoze etmeye çalışıyordu. Evet, öyle yapacaktı. Bir ağaç vardı. Ondan Allah nehyetmiş, engellemişti. O da diyordu ki, bak ben sizi düşünüyorum. Kendim adıma istersem namerdim. Öyle değil kesinlikle. Ama siz nam hesabınıza söylüyorum ki, etmeyin, dinlemeyin. Bu daha güzel. Nasıl bir şey öyle? Yani Allah hayır, kesinlikle yasak diyecek. Hatta Allah daha başka ayetlerden öğreniyoruz ki, hemen bir sonraki ayet onu hatırlatacak. Bu iblis sizin apaçık, net, ayan beyan düşmanınız diyecek, amansız düşmanınız diyecek. Ve Adem ile Havva yine de her şeye rağmen ona kanacaklar. E biz böyleyiz işte. Olur bazen ama devam etmeyelim. Pişman olalım, vazgeçelim, dinleyelim Allah'ı ve pişmanlığımızı kulluğa çevirelim. Fedellâhumâ bi'gurûr. Başladı onları aldatmaya. Onları aldatma sarkıttı. Kelime böyle. Düşünce dünyanızda onu canlandırın. Nasıl yani? Hani kuyuya iple kova sarkıtıyorsunuz ya. Ya da adam kurtulacak diye ona can kurtaran ipi sarkıtıyorsunuz ya. Sanki öyle bir sarkıtış yaptı. Dellâ. Onlar da felemmâ zâgâ eşşecerate. İkisi birden yediler mi hadi ağaçtan? Aman. Bedet lehuma sev'atuhuma ve tafika yahsifan aleyhima min varaqil cenne. Her tarafları açılıverdi. Aman Allah'ım neyin nesi? Orada üzerlerinde cennet elbiselerim vardı, o mu soyuldu? Bütün vücut farklı kaplıydı, o mu ortadan kalktı? Ya da avret yerlerinden haberleri yoktu, ondan mı fark ettiler? Ya da neydi onlar üzerindeki de açılıverdi? Ama o avret yerleri açıldı. Başladılar onu kapatmak için cennet yapraklarından örtüp kapanmaya. Allah da dedi ki ve nadahuma rabbuhuma elem enhekuma, ben sizi nehyetmemiş miydim antilküme şecera, bu ağaca yaklaşmayın dememiş miydim, bu ağaçtan yemeyin dememiş miydim ve akul leküma, ben size demedim mi inne şeytane leküma aduvun mübin, bu şeytan sizin için gerçekten cidden düşman dememiş miydim, niye beni dinlemediniz dedi. Dedi de acaba hangisi önce yemişti? Nasıl? Nasıl da aklıma geliyor ama yıllardır insanlar bize eğitiyorlar bu konuda. Efendim galiba Adem ile Havva karşı karşıya geçtiler ağacın iki tarafına. Hadi Havva, ama bak önce ben değil, önce sen olmaz. Hey, ikimiz beraber, çünkü suçlu ikimiz olacağız. Suçsa bu. Değilse ödül ikimize de, ha tamam mı? Hadi bir, iki. Bir dakika işim var. Hazırlık yapamadım. Dişlerimi şöyle dilemem gerekir. Şöyle dudaklarımı yapıştırsam arkaya doğru. Tam üç deyince ikimiz beraber. Olur mu öyle şey? Bu anlaşılır mı? Hangisi önce? Yok efendim, ikisi beraber. Hadi bir parçasını alalım. İkimiz de çubuk gibi. Sen bir tarafından tut. Hani şu sünnetlerde eskiden bazen duyardık, görürdük mü? Bir şeker asılmış yukarıdan. Bir o tarafa doğru, bir bu tarafa doğru. İkisi birden. Olmadı gene. Biri kapacak, öteki benim örnek tutmadı. Ne diyelim o zaman? Hani iki sevgili çikolatanın iki tarafından ikisi birden asılmışlar anlamına gelir mi? Ya siz neyi örnek vereceksiniz? Ya üzüm salkımından ikisi beraber mi? Ya elmanın iki tarafından mı? Ya buğday başağının bir ucundan mı? Hayır efendim, ben öyle anlamıyorum. Bakın, diyelim ki kimi zayıf bilinen, kimi reddedilen, kimi hayır olmaz denilen hadislerde, ki ben hadis olduğunu kabul ediyorum. Önce Havva anamız yemiş, sonra Adem'i kandırmış, o da yemiştir. Efendim böyle olunca, vay siz kadın düşmanları, kadın konusunda hep böyle ederek. Hayır efendim, bir dakika. Böyle olunca Adem'in rütbesi artmıyor, eksiliyor. Dikkat edin ey Adem çocukları, kendinizi bir şey zannetmeyin. Yani Allah kesin kes emredecek. Mutlaka bu ağaca yaklaşmayın diyecek. Allah'ın bu dediğini de Adem bizzat muhatap olarak algılayacak. Sonra hani tabirimi mazur görün, avrat akıllılık yapacak. Hanım onu kandıracak da Allah'ın dediğini dinlemeyip hanımın dediğini dinleyecek. Öyle mi? E bu onu suçsuz etmez ki zaten. Yani ister kendi kendine önce yesin, ister Havva ile beraber hadi bir iki üç desin yesinler, İstersen önce Havva sonra Adem yesin. Bu ne Adem'i alçaltır ne Havva'yı alçaltır olanından fazla. Ne Adem'i yüceltir ne Havva'yı yüceltir olunduğundan fazla. Yani olay bu kadar basit aslında. Evet, orada bir yasak ağaç var ve ondan yiyorlar arka arkaya. Önce sağda sonra solda bir anlamına değil ama Allah'ın yasağını çiğniyorlar. Sonra da orada oluş imkanlarını kaybediyorlar. Allah da diyor ki ben size dememiş miydim? Onlar ne yapıyorlar? Allah'a dönüp tevbe imkanı öğreniyorlar. Allah lütfuyla onlara tevbe edecekleri modeli öğretiyor ve diyorlar ki Rabbena zalemna enfusena ve in lem tagfir lena ve terhamna lenekunenne minel khasirin. Ya Rab, biz de yanlışlarımızda böyle desek bize de bunu öğretsen, biz de bunu özümsesek, benimsesek de söylesek de, sen de onunkini kabul ettiğin, onlarınkini kabul ettiğin gibi bizimkini de kabul etsen. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.